Herkese merhabalar, ben Burak Şolt. Videomuzun konusu taşınabilir depolama ürünleri, özellikle SSD bazlı olanlar. Bunların bir bizim kendimiz toplayabileceğimiz versiyonları var, bir de hazır olanları var. Kendi toplayabileceğimiz versiyonlarda gövdeler fark ediyor. Sıvı ve toza karşı dayanıklı olanlar var, plastik gövdeli olanlar var, metal gövdeli olanlar var, fanlı olanlar var. Ve hızları söz konusu 10 gigabit, 20 gigabit, 40 gigabit hatta 80 gigabitliğe kadar çözümler bulunmakta. Hangi arayüzlerle, yani telefonumuzda, tabletimizde, üstümüzde, masaüstü bilgisayarımızda hangi port var, hangisine göre hangisini almalıyım, bunlardan bahsediyor olacağım. Bir de hazır çözümler var. İşin kolay tarafına kaçıyor aslında. Para, bütçe olduğu sürece bir tanesini tercih edip belli bir noktaya kadar verim alabiliyorsunuz. Her zaman istediğiniz sonucu aslında hazır çözümlerde alamıyorsunuz. Ben senelerdir bir sürü ürünü aldım, topladım, denedim ve aslında bana uygun çözümlerin hazır ürünler değil, toplama ürünler olduğunu keşfettim. Ama hangi şartlarda? Yani bir şeyleri öğrenmeniz gerekiyor bu tür ürünleri toplarken. Bir şeylere dikkat etmeniz gerekiyor. Ekstra gereksiz masraflar da yapabiliyorsunuz. Bütün inceliklerine değineceğim. Ve hazır bir ürünle toplama bir depolama ürününün arasındaki farkları teker teker anlatacağım. Numara 1, gövdeden kutudan başlayalım isterseniz. Farklı versiyonları var. Full plastik olanları, yarı metal yarı plastik olanları, full metal olanları, sıvıyı ve toza karşı dayanıklılık sağlayanları gibi gibi farklı versiyonlarla karşılaşıyorsunuz ve bunların formları da var. Birazcık daha küçük, birazcık daha büyük. İçerisine takacağınız SSD'nin boyutları her zaman 2280 olmuyor. Bazen 2230'luk çözümlerle de ultra taşınabilir şeyler toplamak istiyor olabilirsiniz. Şimdi sağlamlık açısından baktığımızda Asus'un ülkemizde bir takım ürünleri var. SSD kutuları olarak geçiyorlar. İşte sıvı ve toza karşı dayanıklı, askeri sınıf dayanıklılık sunan ürünleri var mesela. Bu elimde görmüş olduğunuzda dışarısı kauçuk malzemeden imal edilmiş tip C arayüzünü kullanan, suyun altına tutsanız da herhangi bir şekilde içerisinde sıvı kaçırmayacak contalı tasarımlı bir ürün. Evet, birazcık daha pahalı bir çözümdür. Neden? Sıvı ve toza karşı dayanıklı, çarpmaya düşmeye karşı da dayanıklı. Mesela ben bunu alıp böyle attığımda gram endişelenmiyorum. Kullandığınız kutunun malzemesi içerisindeki SSD'nin çalışma performansını da etkileyebiliyor. Full metal gövdeli bir şey aldığınızda aslında bunların kapakları termal pedle beraber gelmekte. SSD'nin üzerine termal pedi yapıştırıyorsunuz. Termal pedde dışarıdaki o metal gövdeyi ısı yayıyor ve bir soğutucu görevi de görüyor, pasif bir şekilde olsa da. Belli bir hıza kadar tabii ki bu işinizi görebilir, pasif soğutma. Ama tabii bunun ötesine geçmek istediğinizde fanlı çözümlere gitmek zorunda kalabiliyorsunuz. Benim özellikle tercih ettiğim markalardan bir tanesi Orico'ya geldiğimizde mesela, bu 20 gigabitlik bir kutu. İçerisinde bir termal pet var, bir blok var, metal blok. Sonrasının üzerinde bir fan bulunmakta. Aktif bir şekilde soğutuluyor. 20 gigabitlik kutularda ne kadar şart veya değil fanlı olup olmaması, o tür konulara da geliyor olacağım ama mesela gövdesi plastiktir. Yani şu metal gövdeli ürünler gibi pasif bir soğutma sağlamaz bu gövde. Aynı zamanda sağlamlık da sağlamaz. Yani sürekli sahilde çalışıyorsunuz. Bir şantiye ortamında çalışıyorsunuzdur. Zorlu şartlarda kullanacaksınızdır mesela. Dolayısıyla ne oluyor? Metal gövdeli, sağlam bir şey istiyorsunuz. Mesela bu Orico pek sağlam gövdeli bir şey değil. Malzeme kalitesi de pek yüksek değil. Hızı dolayısıyla tercih ettiğim bir şeydi mesela. Bu da benim senelerdir kullandığım çözümlerden bir tanesi. Yine Orico'nun. Bu da 20 gigabit ama kullandığı arayüz başka. Çok dertli bir arayüz. Yani dikkat edilmesi gereken şeyler var dedim ya bu kutuları tercih ederken. Özellikle hız anlamında. Bu mesela 20 gigabit diyor ama kullanabileceğiniz cihaz sayısı o kadar az ki 20 gigabit hızda. Şaşırıyorsunuz. Aldıktan sonra diyorsunuz ki hani 20 gigabit çalışacaktı? Çalışmıyor. Bir de hazır çözümler var. Ülkemizde çok bulunmayan bir şey bu. Xiaomi'nin taşınabilir depolaması SSD bazlı bir ürün. Oldukça küçük, cüzdanınıza bile sığabilir aslında. Ve malzeme kalitesi metal malzeme. İçerisini söküp dökemeyeceğiniz bir ürün, bir arızalansa, mesela kontrolcüsü bozulsa, içindeki SSD sağlam olsa, içerisindeki SSD'yi alayım deseniz alamayacağınız bir ürün maalesef. Hazır ürünlerin en büyük sorunlarından bir tanesi bu. Sizin topladığınız üründe diyelim ki işte kontrolcü sağlam, SSD bozuk, SSD'yi değiştir, yoluna devam et diyebilirsiniz ama bunda maalesef diyemiyorsunuz. Çoğu hazır üründe de aslında böyle. Fiyat performans odaklı plastik gövdeli ürünler var. Xiaomi mesela metal malzemeden inanılmaz bir malzeme kalitesi var burada. Benim herhangi bir taşınabilir depolama ürününde çok görmediğim bir şey. Bu çok ucuz hissettiriyor. SATA hızlarında bir taşınabilir depolama birimi. Evet, SSD bazlı ama Pek de güzel hissettirmiyor. Fiyat performans odaklı bir şey. Sonrasında Kioxia'nın yine hazır bir ürünü ama aslında arkasında vidaları var. Vidalarını söküp içerisindeki SSD'yi değiştirebiliyorsunuz. Bu hazır ürünlerde çok az karşılaştığımız bir şey arkadaşlar. Yani hazır ürünlerin tamamını SSD'si değiştirilemeyen ürün olarak saysanız yeridir. Neden tamir edilebilirlikten bahsettim? Kingston'ın arkadaşlar XS2000'i de var. İncelemiştim. İncelediğim dönemde de gayet güzel çalışıyordu ama meğer kronik bir arızası varmış. Aradan birkaç sene geçtikten sonra kontrolcüleri afallamaya başlıyor. İnanılmaz yavaşlamaya başlıyorlar. Doluluğa bağlı olarak da değil. Kendi kendine yavaşlamaya başlıyorlar. Hatta çat diye bozuldukları da oluyor. Verileri de alıp götürüyorlar. SSD'den veri kurtarmak da zaten dünyanın en zor şeylerinden bir tanesi. Yani normal bir kullanıcı olarak yapabilmeniz pek mümkün değil. Tek bir hücre dahi bozulsa çat diye gidiyor. Çok özel hizmetler, destekler almanız gerekiyor. Çok ciddi maliyetlerle. İşte mesela ben bunu tamir edemeyeceğim. Bir de normal bir formda olmadığı için içerisinde normal bir SSD de yok. 2280, 2230 formunda. Hadi diyelim 2230 formunda olsun. Üzerinde açılabilecek bir vida vesaire falan bir şey yok. Yani bunu direkt hani diyelim kontrolcü sağlam, SSD bozuk. Topunu atmanız gerekiyor. Form olarak çok beğendiğim bir ürün var. Bu 2230 SSD'leri içerisine takabileceğiniz metal gövdeli J marka bir ürün. Yurt dışından almıştım bu gümrük mevzuatları değişmeden önce. Daha doğrusu yurt dışına alışveriş yasaklanmadan önce. Ülkemizde de bulunabiliyor gerçi ama birazcık daha pahalı. Nedir? İçerisine 1TB, 2TB'lik 2230 SSD takıyorsunuz. Ve MacBook'unuza, özellikle telefonunuza minnacık flash bellek boyutlarında ama NVMe SSD hızlarında bir depolama kazandırmış oluyorsunuz. Yani buradaki mesele şudur. Sağlam bir şey mi istiyorsunuz? Hem hazır ürünlerde var hem de aslında özelleştirilebilir çözümler de var. Bundan yana sıkıntı yok. Hızlı bir şey mi istiyorsunuz? Hazır ürünlerde de var ama aşırı pahalılar. Çok daha uyguna siz toplayabileceğiniz kutularda, seçeceğiniz SSD ile seçeceğiniz kutuyla beraber bunu oluşturabiliyorsunuz. Hazır ürünlerde çok pahalı modellere gitmediğiniz sürece bir takım hız anlamında beklentilerinizi karşılamayacak durumlar oluyor. Özellikle profesyonel iş yapıyorsanız, mesela video kurgu yapıyorsanız, ProRes LT videolar işliyorum ben mesela. İşte video başına 400 GB veri var ve bunu ben hafıza kartından SSD'ye aktarmam lazım. Çoğu hazır SSD'de bunu sürdürülebilir hızla beraber bana sunabilecek bir ürün yok. Detaylarına geleceğim. Hazır ürünlerde sürdürülebilir hız çok karşılaşabileceğiniz bir şey değil. Yani ne oluyor mesela, dosya aktarımı yapıyorum. İlk başta başladı 500 MB bölü saniye ile, sonra buffer bittikten sonra, ön bellek bittikten sonra 100-150 MB bölü saniye ile aktarmaya başlıyor. Bir SSD'den bahsediyoruz. Özelleştirilebilir çözümlerde öyle şeyler oluşturuyorsunuz ki sürekli 700-800 MB bölü saniye ile saatlerce veri aktarabiliyorsunuz. Ama hazır ürünlerde öyle bir şeyle karşılaşmak için bütçeyi çok arttırmanız lazım. O yüzden bu özelleştirilebilir kutular, kendi toplayacağınız SSD'ler çok mantıklı hale gelebiliyorlar, nüanslarını biliyorsanız. Peki bu işin nüansları nedir? Detaylara geldiğimizde ikinci konuya gelmiş oluyoruz. Hız konusu 10 gigabit, 20 gigabit, 40 gigabit, 80 gigabitlik kutular var. 80 gigabitlik kutular zaten çok pahalılar. Ülkemizde de pek rastlayamıyorsunuz. Ama 40 gigabitlik kutuları farklı marka modeller olarak görebiliyorsunuz. Çok bilindik markalar değiller ama 4000 TL civarına bulabilmek mümkün bu videonun çekildiği tarih itibariyle. Orada en çok kafa karıştıran şey de şu oluyor. Bakıyorsunuz bir kutuya işte USB 4 yazıyor. Bir tanesinde Thunderbolt 4 yazıyor. Thunderbolt 4 olan da Intel Yonga var. Sizin takacağınız cihazın üzerindeki protokol neyse, o port, tip C portu neyi destekliyorsa ona göre tercih etmeniz önemli. Yoksa aldığınız hız yarılanabiliyor arkadaşlar. Mesela Oricon'un burada bir kutusu var. 20 gigabit hızında. Şunu düşünüyorsunuz, işte M5'li bir MacBook Pro'ya taktım. Ne güzel işte, bütün protokoller 40 gigabit havalarda uçuşuyor. Bunu takıyorsunuz, 20 gigabiti alacağım diye düşünüyorsunuz. En azından yarısını alırım. 10 gigabit alıyorsunuz. Niye biliyor musunuz? Bu kutu USB 3.2 2x2 protokolü ile çalışıyor ve bu protokolde çok az sayıda anakartın çok az sayıda tip C portunda görebileceğiniz bir protokol aslında. Dolayısıyla bu kutuyu ben MacBook'larımda sadece 10 gigabit hızda kullanabiliyorum. İşte nüansları bunlar. Yani protokol, protokole göre bir kutu ve içerisine takacağınız SSD'nin performansı tabii ki çok önemli. Sürdürülebilir yazma hızı anlamında özellikle. Ama şu kutuyu düzgün seçmezseniz alacağınız hız günün sonunda 10 gigabit olabilir. Peki hazır ürünlerde, hazır depolama ürünlerinde durum nasıl? Evet, kağıt üstünde bir değer görüyorum. Mesela diyor 1000 MB bölü saniye okuma yazma yapar. Ama sürdürülebilir hızla alakalı hiçbir bilgi vermez. Şimdi sen özelleştirdiğin kutuya koyacağın SSD'nin sürdürülebilir yazma hızı performansını mesela görmüşsündür, test etmişsindir. Bir masaüstü sistemde denemiş olabilirsin. Oradan hatta bir taşınabilir SSD kutusuna koyarsın. Orada benzer performansı düzgün bir kutu seçtiysen devam devam ettirirsin. Ama burada o sürdürülebilir hızla alakalı hiçbir şey bilemiyorsun. Çünkü içerisindeki SSD ne? Onu bilemiyorsun. Yani bu ürünlerde de zaten kullanılan SSD'ler bizim masa üstünde tüketici sınıfında kullandığımız SSD'lerden daha çok genel geçere uygun çözümler oluyor. Dolayısıyla mesela ben bu ürünlerin çoğundan, hazır ürünlerden bahsediyorum, hiçbir zaman istediğim sürdürülebilir yazma hızı performansını alabiliyorum. Yani sizin özel kutu toplama ihtiyaçlarınızdan bir tanesini de ne oluşturuyor? Sürekli veri yazacağım, parçacıklı veriler yazacağım. İşte bakıyorsun hazır bir tane alıyorsun benim yaptığım gibi. Bakıyorsun ki parçacıklı dosya testlerinde rezaletler. Sürekli bir şeylere yazmaya kalktığında ilk ön bellek bittikten sonra inanılmaz yavaşlıyorlar. Ve içerisindeki SSD'yi de zaten değiştiremiyorum. Dolayısıyla bu tür ürünlerin hızları çoğu zaman kağıt üstünde kalıyor. Maalesef. Peki biz bu boş SSD kutuların içerisine nasıl bir SSD takacağız? Özel bir şey olması gerekiyor mu? Veyahut orada nasıl özelleştirmeler yapabiliriz kendi kullanım beklentilerimize göre? Şimdi 40 gigabitlik bir kutuya diyelim ki Gen 4 bir NVMe SSD taktınız. Tabii ki tam hızından faydalanamayacaksınız. 2800 MB bölü saniye civarı bir hız görüyorsunuz. 40 gigabitlik kutularda genel manada benim yaptığım testlerde MacBook'larda özellikle. Ciddi bir hız aslında. Hiç problem bir hız değil. Orada takacağınız SSD'nin birazcık daha az ısınıyor olmasına dikkat etmek gerekiyor. Peki bunu nereden anlayacağız? Bunu anlamanızın çok bir yolu yok aslında. Yani o SSD'lerin incelemelerine bakıp termal testleri yapıldıysa eğer bunlar üzerinden yola çıkmanız gerekiyor. Dizüstü için de hani daha az ısınan SSD'leri tercih etmeye çalışıyoruz ya. İşte burada da aynı şekilde aynı duyarlılığı göstermemiz gerekiyor. Neden? 40 gigabitlik kutu aldınız. Pasif soğutmalı diyelim. 2800 MB bölü saniye civarı bir hız aldınız ki çok iyi bir hız. Hele ki sürdürülebilir bir performans da görüyorsanız iyi bir şekilde. Çok iyi. Ama eğer ki fansızsa, benim burada Orico'da deneyimlediğim üzere, burada bir fan vardı eskiden, ben bunu çıkardım, detayına geleceğim. Ne oluyor? 200 GB'lık bir veri aktarıyorsunuz diyelim, patır patır aktarıyor, iyi güzel, ısınıp kapatıyor kendini, 80 derecenin üzerine çıkıyor. O yüzden metal gövdeli mümkünse, sonrasında aynı zamanda aktif fanlı bir kutu tercih etmeniz gerekiyor. 40 GB'lık bir çözüme gideceksiniz, yoksa SSD'niz ısınır kapanır. Bu kadar açık ve net. 20 gigabitlik çözümlere geldiğimizde ise orada her zaman şart olmayabiliyor. Yani mesela Kioxia'nın bazı NVMe SSD'leri var. Hem performansları iyi hem de pek ısınmıyorlar. Dolayısıyla 20 gigabitlik kutuya koyduğunuzda üzerinde metal bir plaka varsa veyahut işte metal gövdeli bir şey ise o metal gövdeli yapıya termal petle beraber tutunuyor ve ısıyı dağıtabiliyorsa 20 gigabit çözümlerde yani 1600 MB bölü saniye civarı görebileceğiniz çözümlerde illa fan gerekmeyebiliyor. Ama ısınan bir SSD taktıysanız doğasında öyle yani o SSD. Bir rakibiyle aynı neredeyse hızları, tepki süreleri falan ama ısınıyor. O zaman yine fanlı bir çözüm kullanmanız gerekiyor. 10 gigabitlik çözümlere geldiğinizde neredeyse hiçbir tanesinde yani aktif soğutma kullanmanıza gerek kalmıyor. Yani bir fanlı, ses çıkaran bir şey kullanmanıza gerek kalmıyor. Neden ses çıkaran diyorum? Mesela bu Orico kutunun 20 gigabitlik içerisinde bir tane fanı var. Ve bu fan çok gürültülü. Ben bunu kapadığımda SSD kapanıyor. Maalesef ısınan bir SSD koydum içerisine. Ve yani fanı emin olun benim MacBook Pro 14 M1 Pro'lu bir makinem var. Onun kendi fanından daha çok ses çıkarıyor. Minik fanlar daha gürültülü çalışırlar ya yüksek devirliyken. Çok çirkin bir ses çıkarıyor ve içerisinden fanı söküp aldığımda soketli bir şey bu sefer SSD kapanıyor. Sonra Orico'nun bu 40 gigabitlik çözümünde hele bir fan vardı. Yani böyle bir şey olamaz. İnanılmaz yüksek devirli çalışıyor. Evet çalıştığında SSD'yi soğutup her zaman maksimum performansında görev yapmasını, yazma hızını hiçbir şekilde düşmemesine hani vesile oluyor. Ama o kadar gürültülü ki. O yüzden yani ihtiyacınız olmayan hız için böyle bir kutu aldınız, her şeyi fullediniz ama öyle bir hıza aslında ihtiyacınız yok. Boşuna fan gürültüsü dinliyor oluyorsunuz. Dolayısıyla ben ne yapıyorum? Mesela bütün işlerimi şu 10 gigabit bağlanan kutu üzerinden ProRes LT videoları, cayır cayır 300-400 GB'lık verileri hem de işliyorum. Ve içerisinde bunun da bir fan var aslında. Ama çok daha düşük devirli. Çünkü ortaya çıkan sıcaklık çok daha az. Bunlar genelde zaten şey PWM fanlar değil. Tek devir. Yani üzerine ne devir girdiyse o şekilde çalışan fanlar. İşte boştayken kapanan şeyler de değiller maalesef. Ama bunun mesela fanı çok daha gürültüsüzdü. Ve dolayısıyla bu kutuyu tercih edip aktif soğutmayla 10 gigabit hızla zaten çok ısınmıyor. Sorunsuz bir şekilde kullanıyorum. İşin özü şu yani. 40 gigabitlik kutu çok iyi bir SSD çok tatlı geliyor kulağa. Ama buna ihtiyacınız yoksa gürültüsüyle uğraşıyorsunuz, ısınma derdiyle uğraşıyorsunuz, işte gövdesi metal olacaktı falan diye ekstra para harcıyorsunuz, protokollere ekstra dikkat etmeniz gerekiyor. Gerçekten o hıza ihtiyacınız olup olmadığını işin en başında kararlaştırmanız gerekiyor. Ben normal bir kullanıcının 10 gigabitin üzerinde hıza ihtiyaç duyduğunu düşünmüyorum. Hatta ve hatta nedir mesele? Bu Orico kutu içerisine ben işte Fury Renegade bir SSD taktım. 4 TB kapasiteli ve yazma ömrü oldukça yüksek. Sen şimdi hazır bir ürün aldığında depolama ürünü, mesela bu Xiaomi'yi çok beğeniyorum ama terabayt yazım ömrüyle alakalı bir şey biliyor musun? Seni ne zaman yarı yolda bırakıp bırakmayacağıyla alakalı bir tahminin olabiliyor mu bu üründe? Maalesef olamıyor. Çünkü içerisindeki SSD'ne, yazma ömrüne hiçbir şekilde bunu bilmiyorsun. Ama ben bu SSD'nin içerisinde kendi topladığım ürünü de biliyorum. Hele ki nüanslarını da biraz daha çözdüysem, iyi bir SSD kullandıysam bir hazır çözümün çok daha ötesine geçip çok daha az para ödüyorum. Olay bu kadar açık ve net aslında. Sizler neler düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlar kısmına yazın. Beğendiyseniz beğen butonuna basabilirsiniz. Faydalı bulduysanız kanalımıza da abone olabilirsiniz. Böyle içeriklerin devamı için. Herhangi bir sponsorluk vesaire hiçbir şey yok. Bütün bu ürünleri kendim aldım bu arada. Şeyde, DH de değil işin içerisinde. Ben kendim iş sürecimi yönetmek için işte yeri geldiğinde oyunların yüklenmesi, yeri geldiğinde işlerin yapılması, videoların kurguların yapılması için satın aldığım, denediğim ürünler bunlar. Görüşürüz. Kendinize çok çok iyi bakın.